İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
Merhabalar, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta edebiyat tarihimizin çok önemli bir ismi Şükufe Nihal ve onun yeni bulunan İstanbul şiirlerini konuşacağız. Konuğumuz sahaf, araştırmacı ve yazar Ümit Nar. Ümit Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hoş geldin Ümit.
Herkese çok selamlar, merhabalar.
Merhaba. Şimdi biz her zaman olduğu gibi Kansu'yla kısa bir giriş yapıyoruz. Sonra da sözü konuğumuza bırakacağız. Şükufe Nihal'den bahsedersek kendisi Türk Edebiyatı'nın kadın temsilcileri arasında özel bir yere sahip. Çünkü 1894 Hanya doğumlu İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi'nde 3 yıl Edebiyat Şubesi'nde okumuş, sonra Coğrafya Şubesi'ne geçmiş ve mezun olmuş. Ve böylece Türkiye'de Darülfünun'dan mezun ilk kadın unvanına da sahip olmuş. Tabii kadın kimliğinin önemli mücadelecilerinden, yazarlarından, aydınlarından birisi Şükufe Nihal. Mezun olduğu yıl ilk şiir kitabı Yıldızlar ve Gölgeleri yayınladığını biliyoruz. Daha sonra uzun süre İstanbul Kız Lisesi'nde coğrafya ve edebiyat öğretmenliği yapmış. 1919-1960 yılları arasında da şiir, öykü ve romanlar yayınlamış. Peki Şükufe Nihal'in şairliği ve aydın kimliği hakkında daha neler söyleyebiliriz? Buradan itibaren de sözü Kansu'ya bırakmak istiyorum.
Teşekkür ederim Cem. Söylediğin gibi çok yönlü bir kadın, çok yönlü bir aydın Şükufe Nihal. Daha Darülfünun öğrencisiyken İstanbul'un işgal günlerinde milli mücadeleye destek vermek için çalışan isimler arasında görüyoruz kendisini. 1919'daki Sultanahmet mitinginde Halide Edip adı var konuşurken hemen yanında duran isimlerden biri Şükufe Nihal Hanım. Keza yine aynı yıl Fatih mitinginde de bizzat halka hitap edenlerden biri. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise kadın hakları ve kadınların siyasi hayattaki yerini alması için ciddi bir mücadele veriyor. Türk Kadınlar Birliği'nin kurucuları arasında yer alıyor. Edebiyatçı olaraksa şiirlerinde önce Servet-i Fünun'un etkisiyle aruz veznini kullandığını öğreniyoruz. Daha sonrasında da hece ölçüsüne geçmiş. Öykü ve romanları da var. İstanbul Ansiklopedisi'ne tabii birinci olarak konu olmasının nedeni olan şey de şiirlerinde İstanbul imgesi önemli bir yer tutuyor. Biz de buradan hareketle Şükufe Nihal ve İstanbul şiirlerini konuşmak için konuğumuz Ümit Nar'ı davet ettik. Ümit Nar'ın geçen hafta yayınlanan 6 aylık Müteferrika Kitabiyat Dergisi'nde Şükufe Nihal ve Yayınlanmamış Şiirleri başlıklı bir makalesi de yayımlandı. Bunlar arasında İstanbul'u anlatan 4 şiiri de var. Şimdi Ümit, istersen şöyle başlayalım. Şükufe Nihal'in edebiyatçı kimliğine baktığımızda en önemli yönü şairliği diyebiliyor muyuz bir defa? Ve buna bağlı olarak da Şükufe Nihal'in edebiyatçılığı ve şairliğinden bize biraz bahseder misin?
Şimdi elbette. Öncelikle merhabalar ve bu konuyu konuşmak üzere çağırmanızdan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ben bir yankısı olacağını bile memleket koşullarından dolayı zannetmiyordum. O anlamda bu yankının oluşması beni mutlu etti. Şimdi Şükufe Nihal'in edebiyatçı yönünü değerlendirmek aslında benim haddim değil ama neredeyse 1-1,5 yıldır Şükufe Nihal'le yatıp kalkan birisi olarak ve bir anlamda da belki bozyapın parçalarını da birleştiren birisi olarak Şükufe Nihal'in esasen şairliğinden bahsedebiliriz elbette. Daha sonra romancılığı, geliyor. Daha sonra da gezi yazıları geliyor. Bu gezi aslında mesela gezi yazıları da şairliği de bir ideolojik bütünün de parçası gibi geliyor bana. Şöyle düşünüyorum. Tam Cumhuriyet'in kurulduğu dönem, işte Osmanlı'dan Baki'ye eğitimli aydınlar ve bu aydınlar yeni ülkenin halkını bir nevi aydınlatmaya çalışıyorlar. Kendilerine böyle bir vazife ve pay biçmişler. Şükrü Feneyel'in köylere gitmişliği, gezmişliği, kimi yerlerde toplantılar yapmışlığı vesaire var. Şiirleri de bu anlamda biraz tırnak içinde hamaset, biraz eğitici yönü de olan şiirler daha çok. Ama onun dışında mesela romanları daha çok şeydir Şükrü Feneyel'in. Biraz daha öz yaşam öyküsel unsurlar içeren, barındıran, bunu işin içine girdiğinizde görüyorsunuz zaten. Ve hatta romanlarındaki karakterleri ismen kendi kendinize konumlandırabileceğiniz özellikler taşıyor. Dolayısıyla evet galiba Şükrü Feneyel'in edebiyatçı kimliğinde öne çıkan tarafı şairliği.
Peki Müteferrika'daki yazında da belirtiyorsun. Şükrü Feneyel'in İstanbul'a özel bir ilgisi olduğunu görüyoruz eserlerinde. Evet. İstanbul hakkında neler yazmış? Biraz oradan devam edelim mi?
Şimdi aslında Şükrü Feneyel'in şiirleri, bu şiirlere geçmeden evvel şeyden de bahsedebilirim. Romanlarındaki karakterlerden birisi de İstanbul. Yani Yakut Kayalar'da örneğin hikayenin dramatik tarafları hep Boğaz'a bakan ve böyle kayaların, Yakut Kayaların zümrütler gibi parıldadığı falan diye Şükrü Feneyel şey yapar. İstanbul'un Boğaz sırtlarında geçiyor. Dolayısıyla İstanbul zaten böyle bu anlamda bir karakter. Şükrü Feneyel'in tabii ki önceden ortaya çıkmış, bilinen gazete ve dergi yazılarına da İstanbul bir ağırlık taşıyor. Özellikle 50'li yıllarda İstanbul'un o değişimine karşı yazdığı, İstanbul'un tırnak içinde bozulmasına karşı yazdığı yazılar var. Dolayısıyla zaten bir İstanbul çocuğu. Yani dedesi sarayda doktor. 5. Murat döneminde yanlış hatırlamıyorsam. Babası Miralay. Aile büyük bir çoğunlukla Erenköy tarafında, Kadıköy civarında köşkte sürdürmüş hayatını. Daha sonrasında da yine Erenköy'de yaşamış. Daha ileriki dönemlerde ikinci evliliğinden sonra Şişli bölgesinde, daha Şişli'de binalar bile yok iken yaşamış. Yani hep böyle bir İstanbul'un nispeten nezih diyebileceğimiz yerlerinde bir İstanbul yaşamış ve bu şiirlerine de çok yansımış. Şiirlerine ve yazarına da yansımış. Ama burada da benim açımdan önemli olan, bizim açımızdan önemli olan şiirlerine yansıması.
Evet, şiirler demişken o zaman şu bulunan şiirlerden de bahsetmeye başlayalım bence. Siz Müteferrika'daki makalenizde hiçbir yerde yayınlanmamış İstanbul şiirlerini konu ediniyorsunuz. Şiirlerin kendisine birazdan geleceğiz ve sizden dinleyeceğiz onları. Ama öncelikle Şükrü Feneyel'in yayınlanmamış şiirlerine nasıl ulaştığınızı anlatır mısınız?
Elbette. Şimdi bu bizim mesleğimizin güzel taraflarından bir tanesi. Ben 15 yıldır sahaflık yapıyorum. Ve özellikle bu işlerle uğraşmayı da seviyorum bir yandan.
Dükkanınızın adı ne Ümit Bey? Onu da dinleyicilerimize söyleyelim. Yerini de söyleyelim.
Söyleyeyim tabii. Ben İstanbul'dan İzmir'e taşınanlardanım. 2,5 yıl oldu. İzmir'de, Küçükyalı'da, Göztepe'de Hermes Sahaf.
Hermes Sahaf.
15 yıldır Hermes Sahaf olarak devam ediyor.
Teşekkür ederim.
Bir nevi şeyde mitolojik anlamda da denk geliyor. İşte ulaştırıyoruz bir şekilde. Bu sefer de Şükrü Feneyel'in mektuplarında sıra. Şimdi ben büyük bir tesadüf eseri Ankara'daki bir ustamızın sosyal medya paylaşımında gördüm ve 30. saniyede herhalde o paylaşım gördüm. 30. da 40. saniyede biz ustamızla ticareti bitirmiş, anlaşmayı yapmış ve mektupların benim olması yönünde anlaşmıştık. Ya bu işler çünkü biraz hız da gerektiren şeyler, tereddüte evet, mahal de vermeyen şeyler. Bir de Şükrü Feneyel az buz bir isim değil hakikaten. Şimdilerde bilinmeyebilir belki ama azalmış olabilir. 30'lu yıllarda Önder Kaya Hoca bunu tespit etmişti. Önder Kaya, onun da epey kitabı var İstanbul üzerine. Özellikle 30'lu yıllarda çokça çocuğa Şükrü Feneyel ismi konmuş. Yani böyle bir ilgi ve yansıma alanı var Şükrü Feneyel'in. Velhasılı ben bu mektupları, 100 civarı mektup, bu ustamızdan satın aldım. Hepsi eski yazıyla yazılmış. Hepsi Halide Nusret Zorlutuna'ya yazılmış. Halide Nusret Zorlutuna, şairlerin anası diye geçiyor biliyorsunuz. Böyle bir lakabı var. Halide Nusret Zorlutuna, Şükrü Feneyel'in biraz evvel bahsettiğiniz okulda öğretmenliğe başladığında Çömez öğretmen olarak yanına gelenlerden bir tanesi. Ve hatta ilk tanışmalarında, bunu İsmet Gür'ün anlarından okuyoruz, Şüküfe Hanım Halden Üstet'in şiirlerine biraz böyle yapıp burun bükmüş. Bir de üst sınıf alt sınıf meselesi belki, yani sınıf devrelik anlamında söylüyorum bunu. İlk başta biraz kötü davranmış ama sonra çok çok çok yakın arkadaş olmuşlar, dost olmuşlar. Bir kader birliğine gitmişler. Halide Hanım, Halide Nusret Hanım bir askerle, Aziz Bey ile evlendiği için tayin görüyor. Ve İstanbul'daki hukuklarını mecburen mektuplar üzerinden sürdürmeye başlıyorlar. Mektupların tamamı eski yazı, bir mektup hariç. O dönemki entelektüeller biliyorsunuz eski yazı Osmanlı Türkçesi kullanmayı tercih ediyorlar. Ama bu sebeplerle.
Yani harfi inkılabından sonra da özel mektuplarını eski yazıyla yazdıklarını bir kere
daha tabii tabii, yani bunu hani Aziz Nesin'de biliyoruz, Halikarnas Balıkçısı'nda biliyoruz. Ben Balıkçı'nın notlarında bizzat da görmüştüm bir kısmını. Evet. O 1900'lerin başında, 1910'larda doğan özellikle ve öğrenim görenler harf inkılabından sonraki dönemde de eski yazı kullanma alışkanlıklarını devam ettiriyorlar. Bu aslında bir yandan şey gibi de düşünün. 60'larda yazıyorsunuz mektupları. Şifreli yazışma gibi de düşünün. Kimse okuyamıyor. Yani biraz da öyle. İki arkadaş arasında şifreli yazışmaya dönüşüyor bir nevi.
Peki şiirleri...
Başbakanlık... Efendim?
Şiirlerde bu mektuplardan mı çıktı?
Evet, evet. Ben Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki bir uzman abimizle beraber, onun yardımlarıyla bütün bu mektupların günümüz alfabesine çevrilmesi işine giriştim. Hı hı. Giriştikçe iş büyüdü, giriştikçe iş büyüdü ve içinde bu işte arkadaşlık hikayeleri vesaire, şunların bunların dışında 17 tane mektup tespit ettim. Bu 17 mektubu aldım, bir kenara ayırdım ve incelemeye başladım. İnceleyeceğim yerde ana rehberim Yaprak Zihnioğlu Hoca'nın çok önemli bir çalışması var. Şimdi telif probleminden dolayı basılamıyor. Bir 80 düzeltiyorum. 2000'lerin başında basılmıştı. 2005'te galiba. Kadın Eserler Kütüphanesi'yle beraber. Şüküfeniyel'in bütün eserlerini tarayarak 5 ciltlik bir kitap yapmıştı Yaprak Hoca. Ben hem Yaprak Hoca ile bizzat da konuştum, hem o kitapları aldım, o kitaplardan tek tek kontrol ettim. Ayrıca bendeki bütün kitaplarından tek tek kontrol ettim ve bu 17 şiir arasından 3 ya da 4 şiirin önceden bir yerlerde yayınlandığını ama diğerlerinin hiçbir yerde yayınlanmadığını gördüm. Bu bence muazzam bir şeydi ve çok heyecanlandırdı beni. Ben ilk başta mektupların hikayesini Ocak ayında Roman Kahramanları dergisinde yayınladıktan sonra şiirlerin hikayesinde ayrıca biraz evvel Kansu Şarman'ın da belirttiği gibi Müteferrika'nın geçen hafta çıkan 61. sayısında yayınladım ve bir nevi edebiyat dünyasına kavuşturmuş, ulaştırmış oldum.
Evet, çok güzel. Peki şiirlere biraz daha bakalım şimdi. Bunların üçü İstanbul karşısında başlığını taşıyor. Açık radyo dinleyicileriyle paylaşır mısınız şiirlerden bazı bölümleri?
Tabii, şimdi zaten biraz evvel söylediğim gibi Şüküfeniyel'in İstanbul'a hayranlığı, sevgisi ve bir yandan o bozulmaya karşı tepkisi malum. Bunlar peş peşe yazılmış mektuplardı. Bir mektubun içerisindeydi. Bir tanesi şöyle, 1957'de yazılmış. İstanbul karşısında. Periler ülkesi, şahane diyar. Bu ne haşmet, ne güzellik, ne bahar. Bu şafaklar, bu seherler ve bu renk. Görmemişiz, bilmemişiz şimdiye dek. Beçelenmişti asırlarca şu firuze bakış. Musikiyle gönüllerde coşan eşsiz akış. Sanki düşmanlara ait gibi gizlenmişti. Bir masal sahnesi, rüya şu ufuklar şimdi. Gök deniz saltanatından büyülenmiş gibiyiz. Kıyı baştan başa zümrütle bezenmiş hür iz. Hele yüzlerce bakımsız sanatın şaheseri, çoğumuz belki de bilmez neymiş, nerede yeri. Mesela bir tanesi bu. Tamamını da okumadım ama.
Çok güzel.
Epey, evet, yani İstanbul'a hem o hayranlığı hem işte çoğunun çevresi bir virane diyor alt taraflarda. Hele yüzlerce bakımsız sanatın şaheseri diye belirtiyor. Bir diğerinden de isterseniz bu biraz daha.
Tabii.
1958'deki, onda da şöyle anlatıyor. Yine adı İstanbul karşısında. Örümcek ağlarının kurtulup çemberinden nefes almış gibidir mavilikte derinden. Yerden göğe fırlamış şiir, musiki ve renk, büyürler her köşede ruhi bir dekor, ahenk. Açtık bu güzelliğe hava, su, ekmek kadar. Cehil örmekteydi ona her gün bir yeni mezar. Baykuşlar yuvasından farkı var mıydı yurdun? Sen ey medeni bilek, birden kazmayı vurdun. Devrildi harabeler, gözler kamaştı şaşkın. Doğuverdi nihayet beklediğimiz yarın. Şimdi çevremizde hep levha levha şaheser, altın ışıklı gökte Türk'ün dehası güler.
Evet, şimdi aslında senin anlattığın hem şiirden, yani hem okuduğun şiirlerden, hem anlattığın portreden bir Abdülhak Şinasi Hisar'ın İstanbul'a bakışı gibi bir bakış görüyoruz. Daha romantik, daha evet, steril bir İstanbul hayalini ortaya koyan bir Abdülhak Şinasi Hisar bakışı var gerçekten de. Bir de tabii makalede, mektuplardaki yayınlanmamış şiirlerin tamamının İstanbul'a ait olmadığını görüyoruz. Başka şiirler de var. Biraz onlardan da bahsedelim mi?
Elbette. Şimdi bunlar da Şükrü Fener'in yaşam öyküsünden de biraz bu anlamda bahsedeyim. Çünkü şiirlerin şeyi bununla ilintili. Şükrü Fener 1950'ye kadar aşağı yukarı, aslında 1910 ile 1940 arasında tam anlamıyla bir mücevher gibi parlıyor her anlamda. Bu cemiyet dünyasında böyle, edebiyat dünyasında böyle, işte edebiyat matineleri düzenliyor, buna herkes katılıyor. Behçet Necatigil, Faruk Nafiz, efendim söyleyeyim, Ahmet Kutsi, Nazım Hikmet'in katıldıkları var. Hatta bununla ilgili de benim yazılarda yazdığım bir iki hikaye de var. Bayağı şaşalı. Circle Dorian'de, efendim Hilton'da, sonra Erenköy'deki kendi evinde. 1940'lardan sonra ise Şükrü Fenihal'in ülkedeki edebiyatın da genel akışıyla paralel üzerindeki ilgi azalmaya başlıyor. Şükrü Fenihal ilgi çok seven bir insan. İşte Garip Akımı çıkıyor, Ellerdeki Turgut Uyarlar bir yandan çıkıyor ve ilgi o tarafa dönüyor. Şükrü Fenihal'in o Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki, yine biraz evvel bahsettiğim hamasi halinin çok karşılığı olmamaya başlıyor ve fiziksel anlamda da trajik olan o tarihlerde bir trafik kazası geçiriyor. Trafik kazasından sonra da hatalı ameliyatlardan dolayı bir türlü toparlayamıyor. Hatta bir ayağı eksik kalıyor. İlgi üzerinden tamamen eksiliyor. Ve o toplantıları yapamıyor. İnsanlarla görüşememeye başlıyor. Huzur evine yerleşmesine kadar giden bir süreç var burada bu esnada. Bu diğer şiirler bu esnada Şükrü Fenihal'e kısmen hala yardımcı olan arkadaşları var. Yani birisi Halide Nusret zaten. O sırada Halide Nusret radyoda program yapıyor. Bir diğeri Behçet Necatigil. Radyoda programlar yapıyor ve Şükrü Fenihal'den zaman zaman şiir istiyorlar. Hı hı. Diğer şiirler de bu vesileyle doğuyor. Bu bahsettiğim 13 şiir. Aynı zamanda da kimi hallerinde, ruh hallerinde bir ilhamla muhtemelen başka şiirler yazıyor. Hı hı. Bunların hepsini de Halide Nusret'le paylaşıyor. Biraz evvel bahsettiğim gibi. Bu şiirler de o şiirler.
Evet.
Ayrıca da yine bunu da belirtmem lazım. Bu 17 şiirin içerisinde, yazıda da belirttim, bir şiir var ki yazanı belli değil ama Şükrü Fenihal'e ithaf edilmiş ve Şükrü Fenihal'i öven bir şiir. Ama dediğim gibi onun kimin yazdığı belli değil. El yazısı falan da farklıydı zaten.
Evet, bu şiirlerin tamamını okumak isteyen dinleyicilerimiz 6 ayda bir yayınlanan Kitabiyat Dergisi Müteferrika'yı alırlarsa, sahaf Lütfü Seymen yayınlıyor. Bu makaleyi ve başka makaleleri de okuma fırsatı bulacaklardır. Peki bu şiirlerin neden yayınlanmış eserlerinde hiç bulunmadığı konusunda bir fikrin var mı Ümit?
Yani şöyle, mesela az evvelki bahsede devam ederek aktarayım. Bir şiir mektubunda bu sabahki gevezeliğim şu diyerek Şükrü Fenihal Halide Nusret'e yazıyor. Dağ yanar alev alev, su dökersin aldırmaz, göl dökersin boğulmaz, dağ yanar alev alev. Bu sadece Halide Nusret'le mektup üzerinden yaptığı muhabbette bu sabahki gevezeliğim diyerek eklediği bir şiir sadece. Evet. Şimdi bunlar niye yok? Bunlar sadece Halide Nusret'in bildiği, Halide Nusret'in de daha sonra bir şekilde ortaya çıkartmadığı, ortaya çıkmayan, belki bir sandığın içindeki bir kutuda uzun yıllar boyunca hapis kalmış şiirler ve yazılar ve mektuplar. Evet. Büyük bir ihtimalle o yüzden. Sadece bu şiirlerin arasında 3 tanesi, biraz evvel dediğim o ona yazılanı da hariç tutarak söylüyorum. Çünkü 17 şiir, biri ona yazılmış, o hariç 16 şiir. Bunların 3 tanesi başka kitaplarda yer almış. Bu kitapların da ikisi Şükrü Fener'in sağlığında yayınlanan kitaplar. 3. şiirde 73'te öldükten sonra ilk evliliğinden, 1915'teki evliliğinden olan Mithat Sadullah Sander'le olan evliliğinden Necdet Sander Bey 75 senesinde Şüküfe Hanım'ın hatırasına hürmeten Sander yayınlarından bir toplu şiirler yayınlıyor. Seçme şiirler yayınlıyor, düzeltiyorum. Onun içerisinde yer alıyor. O da öyle yer almış.
Evet, anladım. Peki, yani tabii Şükufe Nihal'in edebi kişiliğinden epeyce bir bahsettik. Şimdi belki de son yıllarından biraz bahsedelim. Süremizin de sonuna yaklaşmışken. Yani çünkü siz güzel anlattınız Şükufe Nihal'in biraz unutuluşa doğru gittiğini. Aslında onunla ilgili bakacak olursak işte internette çok dolaşan pek çok biyografi var. Tabii çok aktif, çok enerjik bir kadın. Aynı zamanda da nasıl söyleyelim, hani beğeneni seveni çok olan birisi. Bir kadın olarak da beğeneni seveni çok olan birisi. İşte Edebiyat Magazini'nde, işte Edebiyat Tarihi Magazini'nde pek çok şairle ismi anılan birisi. Kendisi için şiirler yazılmış. Hatta onun için intihar ettiği söylenen kişiler bile var. Bütün bunlara rağmen Şükufe Nihal son yıllarında bir yalnızlık, hatta sessizlik, fizik, yani bayağı resmen sessizlik, konuşmayı reddeden bir şeyle, tabii, yaşlılıkla geçiriyor son yıllarını. Bunların sebebi ne? Biraz daha açalım ve biraz detaylarına bakalım Şükufe Nihal'in kendini toplumdan ve edebiyat çevrelerinden çektiği son yıllarını.
Şimdi Şükufe Nihal, burada magazine girerek anlatmak istemem ama 1915'teki ilk evliliğini üniversite okuma hakkı kazandığı için, kadınlara hak verildiği için ve bekarlık şartı arandığı için boşanıyor Mithat Sadullah Sander'den ve Necdet Sander, ilk evlenen oğlu, Mithat Bey'le kalıyor ve Şükufe Nihal ilgilenemiyor. Sonra 1920'lerde Ahmet Hamdi Başar'la evleniyor, 1919'da ya da 20'de, ve oradan bir çocuğu doğuyor, Günay. Günay Hanım'ın üzerine çok titriyor. Onunla beraber Bingöl'e kadar gidiyor, ahırlarda yaşıyor vesaire vesaire. Fakat bir yandan da Günay Hanım'ın da bir kendi hayatı var vesairesi var. Mektuplarda yazıyor, Günay Hanım'a yük olmak istemiyor. Özellikle de o ameliyatları geçirmiş, evde sıkıntılar var, başka bir takım işte zona hastalığı geçiriyor vesaire vesaire. Yük olmak istemiyor. Tam o esnada da bu Kansu Şarman'ın biraz evvel bahsettiği o kadınlar halk fırkasını kurmak istiyorlar 23'te. Nezihe Muhittin'le beraber.
Evet.
Reddediliyor. CHP'den önce kurulması istenen parti bu aslında bir yandan. O da çok ilginç. O partide beraber sonra dernekleşiyor. Dernekte beraber hareket ettiği İffet Halim Horus hanımefendi Bakırköy'de bir huzurevi açıyor. Ve diyor ki Şükufe, gel burada daha rahat edersin. Hep beraber oluruz. Sen de çok daha konforlu bir hayat sürersin. Kızına, Günay Hanım'a özellikle yük olmamak için ve o şeyi de düşünler. 30-40 sene boyunca dirayetli, dimdik, çok sağlam, etrafında insanların pervane oldu ama şimdi kısmen yatalak kalmış, çaresiz, işte bakıma muhtaç halde olduğu için huzur evine gitmeyi tercih ediyor.
Hı hı.
Huzur evinde arkadaşlarla beraber daha mutlu olacağını varsayıyor ve daha şey olacağını varsayıyor. Ve huzur evindeki ilk dönemi de güzel geçiyor aslında.
Evet.
O esnada geleni gideni var, gazeteciler röportaja geliyor, okurları geliyor, onunla ilgileniyorlar ama bu zaman içerisinde azalmaya başlıyor. Ve bu Şükufe Nihal'i gittikçe o fiziksel problemlerden kaynaklı sebeplerle bir tabiri caizse aşağıya doğru yuvarlıyor hafiften.
Psikolojisi zamanla çöküyor.
Çöküyor. Ve şey de yazar, oradaki insanlarla bir ortak nokta bulamıyor diğer huzurevi sakinleriyle. Çok yalnız hissediyor kendini, çok sıkılmaya başlıyor. Hatta yazıda da belirtmiştim galiba, huzurevi kurucularının onu bir nevi reklam malzemesi olarak getirdiğini düşünüp oradan başka bir kendine dert yaratıyor.
Hı hı.
Ve en nihayetinde en büyük darbeyi de Günay Hanım'ın zamansız vefatıyla alıyor, kızının. Günay Hanım çocuğunu doğururken vefat ediyor. Ve hatta bunu İsmet Kür, Halide Nusret'in kardeşidir bu arada, Pınar Kür'ün annesi. Halide Nusret Zoltan'ın kardeşi. İsmet Hanım anılarını anlatıyor. Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Şükufe'nin yanına geldik. Ya Güney'in acil bir işi çıktı ve Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Gelemedi o yüzden, diyor. Şükufe'nin, diyor, gözlerinden birkaç damla yaş aktı ve kafasını yana çevirdi. Galiba Güney'in öldüğünü anlamıştı, diyor. Ve Şükufe Nihal daha sonra 1973'te ölene kadar, biraz evvel sizin de belirttiğiniz gibi, o konuşmama yeminine devam ederek bir tek kelime konuşmadan bu dünyadan göçüp gidiyor.
Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Ümit Bey. Yavaş yavaş programımıza son verelim. Bugün gerçekten ilginç bir edebiyatımızdan ilginç bir sayfa açtık İstanbul Ansiklopedisi'nde. Araştırmacı sahaf Ümit Nar bize Şükufe Nihal'in yeni bulunmuş şiirlerini, İstanbul'la ilgili şiirlerini anlattı ve Şükufe Nihal'i konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Nar.
Çok teşekkür ediyoruz Ümit.
Ben de çok teşekkür ederim. Bir şey ekleyebilir miyim? Mümkün mü?
Buyurun.
Bununla ilgili çok ufak bir şey ekleyeyim.
Tabii buyurun.
Şükufe Nihal'in mezarı Aşiyan mezarlığında. Yerini tarif edebileceğim sadece. Yahya Kemal ile Ahmet Hamdi'nin anıt mezarlarının arasından girdiğinizde yukarı doğru çıkıyorsunuz. 3 metre mezarının orada olması lazım. Fakat mezar yeri kayıp şu anda. Necdet Sander Bey mezarı yaptıracağını söylüyor ama araya ne giriyor bilmiyoruz ne oluyor. Üzerine başka mezarlar falan belki başka meftalar konduktan sonra. Şu anda Şükufe Nihal'in mezar yeri belli değil. Mezarının nerede olduğu bile. Yani bölge belli, mezarı bir taşı yok. Belki bu vesileyle hani bir takım ilgililer bununla merak edip de şey evet. yaparlar ve Şükufe Nihal hak ettiği mezar taşına umarım kavuşur belki de.
Bu da çok evet. önemli bir detay Şükufe Nihal'le ilgili. Çok teşekkür ediyoruz tekrar size. Bize de Şükufe Nihal'i yeniden okumak için bir vesile olsun bu yeni bulunan şiirler. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Teşekkürler. Hoşça kalın.